9. Hersek İsyanı 1875-1876. Hersek İsyanı'nın sebepleri. Hersek, Bosna'nın güneybatısına uzanır. Bazen müstakil bir vilayet halinde idare edilmiştir. 1875'te Bosna vilayetine bağlı bir sancaktı. İsyanın arefesinde Bosna ve Hersek'te 1 milyon 200 bin kadar nüfus vardı. Bunlar din ve mezhep yönünden Müslüman, Ortodoks ve Katolik olmak üzere ayrılmış bulunuyorlardı. Hristiyanlar Müslümanlara göre çokluk idi. Fakat sosyal ve ekonomik şartlar yönünden Müslümanların Hristiyanlara üstün bir durumu vardı. Hersek sancağıyla Bosna vilayetinin diğer sancakları topraklarının çoğu çiftliklere taksim edilmiş bulunuyordu. Çiftlik sahiplerine Eshab-ı Alaka deniliyordu. Bu çiftliklerde Hristiyan çiftçiler yarımcılık, üçleme veya dörtleme yoluyla toprağa işlemekteydiler. Bunlar babalarından, dedelerinden kalma yerlerde ziraat ede geldiklerinden her biri ziraat eylediği toprağı benimsemişti. Eshab-ı Alaka beyler ve ağalar dahi anları hoş tutarak himaye ve toprak icarının alınmasında inceden inceye hesaplara girişmeyip daima müsamaha ve ağalık yolunda muamele ederlerdi. Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat. Taraflar birbirinden hoşnut olarak yaşamaktaydılar. Bosna'da huzursuzluk yaratan ilk amil mültezimlerden geldi. Maliye Nezareti oranın aşarını iltizama vermeye başladı. Mültezimler aşarı toplamada suistimaller yaparak ahaliye gadretmeye başladılar. Bundan başka devlet kendisine karşı isyan eden ağaların çiftliklerini miri hesabına zapt edince üçleme hasılatını da iltizam eder oldu. Mültezimler aşar hakkında ettikleri suistimali üçleme hasılatında da yapmaya kalkıştılar. Bunun üzerine çiftçilerin elinde geçimlerini sağlayamayacak kadar cüzi bir hasılat kalmaya başladı. Bunun üzerine onlar da serkeşlik yolunda ayaklanmaya başladılar ve hatta daha ileri giderek çalıştıkları arazinin sahibi olmaya da kalkıştılar. Bu suretle hem ağalarla hem de devletle araları açılmış oldu. Neticede de İslamlarla Hristiyanlar arasında sürüp giden keskin bir ihtilaf başladı. Hersek Hristiyanları davalarını kazanmak için Hristiyan devletlerin alakasını çekmek hususunda teşebbüslere giriştiler. Hersek'teki konsoloslar devletlerine ihtilaf sebeplerini yazdılar. İngiltere Babali'ye ihtarlarda bulundu. Avusturya çiftlikler için yeni bir nizam hazırlayıncaya kadar çiftçilerin ağalara vermekte oldukları hasılat hissesinin tecil edilmesini istedi. Babali çiftçilik işlerini düzeltmek için bir nizamname yapıp Hersek'e gönderdiyse de alakalıların eline geçmedi. Sonraları Ahmet Cevdet Paşa'nın müfettişliği zamanında bu nizamname bulundu, tatbik edildi ve Hersek'te nispi bir sükun kuruldu. Bosna ve Hersek bir taraftan Sırbistan, diğer taraftan da Karadağ gibi iki Slav memleketine bitişikti. Avusturya'nın Dalmaçya ve Hırvatistan eyaletlerine de komşu bulunuyordu. Bu durumuyla hem bu memleketlerin hem de Rusya'nın Slav propagandacılığı için elverişli bir memleketti. 1856 Paris Antlaşması ardından gelen yıllarda Karadağ'da, Sırbistan'da, Eflak ve Boğdan'da, Lübnan'da ve Girit'te de çıkan isyanlar sonunda bu memleketlerin muhtariyet imtiyazları kazanmaları veyahut imtiyazlarını genişletmeleri Slavca tahriklerini cesaretlendirmişti. Balkan eyaletlerindeki isyanlar da Bosna ve Hersek'in Hristiyan halkını Osmanlı idaresinden kurtulmak için ümide düşürmüştü. 1870'ten sonra Rusya'nın Avrupa devletleri arasında mevcut muvazeneyi kendi lehine çevirmesi üzerine Slavcı tahrikleri Balkanlardaki çalışmalarını artırdılar. Yukarıdaki sebeplerin ve çalışmaların da tesiriyle 1875'te Hersek isyanı patlak verdi. Hersek isyanının başlaması. Hersek'e bağlı Nevesin kazası Hristiyanlardan 160 kişi anam vergisi vermemek ve zaptiye erlerinin takiplerinden kurtulmak için Karadağ'a sığınarak bu memleketin prensine şikayette bulundular. Prens, Babali'nin ibarını üzerine çekmek ve mültecileri beslemek külfetinden kurtulmak için İstanbul'daki Rus elçisine 160 kişinin kasabalarına dönmeleri için Osmanlı hükümeti nezdinde aracılık yapmasını rica etti. Sadrazam Esat Paşa, Rusya'yı memnun etmek için mültecilerin memleketlerine dönmelerini kabul ettikten başka, Bosna valisi Derviş Paşa'ya da vaki şikayetlerin incelenmesini emretti. Mülteciler, Nevsin kasabasına döndükleri vakit hemşerileri tarafından kahramanlar gibi karşılandılar. Bu suretle Babali'nin affedici hareketi bir zaaf gibi telakki edildi. Nevesin halkı bu zaaftan faydalanmaya karar verdi. Müslüman ağaların sert muamelelerini, vergilerin ağırlığını, mültezimlerin zulmünü bahane tutarak ayaklandı. Kasaba müdürünü kaçmaya zorladı. Hareketlerini önlemek isteyen zaptiye erlerini de öldürdü. Çeteler yolları kesmeye, köprüleri tutmaya ve ellerine geçen Müslümanları öldürmeye başladılar. Bu suretle isyan başlamış oldu. 24 Temmuz 1875. Bosna valisi Derviş Paşa isyan karşısında derhal harekete geçecek yerde Babali'den rey sormak suretiyle isyanın gelişmesi için ilk sebebi yaratmış oldu. Sadrazam Esat Paşa ise isyanın siyasi bir amacı olmadığını, mahalli ve idari bir karakter taşıdığını sanarak Karadağ'ı tahrik etmemek ve Rusya'ya müdahale vesilesi vermemek için asilere karşı kuvvet yerine nasihatçı göndermesi yolunda Derviş Paşa'ya talimat verdi. İsyan, Meclis-i Vükala'da da görüşüldü. Fakat ciddiye alınmadı. Bu suretle Babali'de isyanın genişlemesine anlayışsızlığı ve tereddütleriyle yardım etmiş oldu. Derviş Paşa, Babali'nin talimatına uyarak asiler nezdine iki nasihatçı gönderdi. Bunlar asilere silahlarını bıraktıkları takdirde hükümetin şikayetleri inceleyeceğini ve haklı oldukları noktalarda haklarını teslim edeceğini vaat etti. Asiler de silahlarını bırakmak için ilkin dileklerinin kabul edilmesini şart koştular. Babali'nin böyle bir şartı kabul etmesine imkan yoktu. Bu suretle isyanı nasihatle bastırmak teşebbüsü boş yere denenmiş oldu. Asiler, devletin kendilerine karşı bir türlü kuvvet kullanmamasını Slav komitelerinin telkiniyle Rusya ve Avusturya gibi hami devletlerin tesirine atfederek devlet bizi vuramayacak parolasını beyannamelerle halk arasında yayıp isyan sahalarını genişlettiler. Temmuz ayında artık Nevsin isyanı bütün Hersek'e ve Bosna'nın bazı sahalarına yayılmıştı. Bu sırada isyan bölgesindeki Müslüman halk da can ve mallarını korumak için silaha sarılmış ve mukavemete başlamıştı. Babali, ateş bacayı sardıktan sonra asillere karşı kuvvet kullanmaya karar verdi. Böylece isyanın ikinci safhası başlamış oldu. Babali isyanı bastırmak için Hersek'te 30 tugay piyade ile 4 bölük süvari toplamaya muvaffak olmuştu. Asilerin kuvveti ise 10 bin kadardı. Türk kuvvetlerinin bir kısmı şehirlerin, bir kısmı da yolların muhafazası için tespit edildiğinden mütemadiyen dağlık arazide hareket halinde bulunarak gerilla harbi yapan asilerin hakkından gelmek kolay olmadı. Hatta askeri hareketlerin ilk anlarında asiler, 3 bölük askerin bulunduğu Trebin kasabasını kuşatmaya muvaffak oldukları gibi, Ragusa yolundaki muhafız kulelerini de tecrit etmeye ve Üstülce ile Lupin gibi bazı kasabaları almaya muvaffak oldular. Babali, isyanı bastırmak şöyle dursun, genişlediğini gördükçe sık sık komutan değiştirmek cihetine gitti. Derviş Paşa'dan sonra Ahmet Hamdi Paşa, eski Bahriye Nazırı Rauf Paşa ve Mahmut Şevket Paşa isyanı bastırmakla görevlendirildi. Sultan Abdülaziz isyanın uzamasından ve yayılmasından çok endişe ediyor ve Esat Paşa'nın bu işteki tutumunu beğenmiyordu. Bu sırada Mahmut Nedim Paşa'nın Babali Hersek isyanını izam ediyor, ben sadrazam olsam işi bir haftada bitirirdim dediği kulağına kadar geldi. Padişah Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Mithat ve Hüseyin Avni Paşalarla barışmasını ve onlarla işbirliği yapmasını istediği için onlar da heyeti vükelaya alındılar. Abdülaziz Hersek isyanının devamından endişe etmede haklıydı. Karadağ ve Sırbistan umumi efkarı bu isyan karşısında uzun zaman kayıtsız kalamazdı. Mazide olduğu gibi asilere yardım bahanesiyle Rusya bir Balkan harbi durumu yaratabilirdi. Böyle bir durum Avusturya'nın ve diğer büyük Avrupa devletlerinin müdahalesini neticelendirebilir ve imparatorluğun başına büyük işler çıkarabilirdi. Rusya ile Avusturya'nın 1870'den sonra Balkanlar hakkında görüşleri. Rusya'nın Balkan politikası 1862'de Başbakan Gorçakov tarafından bir muhtırada izah edilmişti. Bu politikanın ana fikri ya otonomi ya anatomi diye açıklanmıştı. Yani Hristiyanlarla meskûn vilayetler muhtar hale getirilecek, bu olmadığı takdirde Osmanlı İmparatorluğundan ayrılacaktı. Gorçakov, muhtariyete namzet eyaletler olarak da Bosna Hersek'i, Arnavutluğu, Bulgaristan'ı, Epir ve Teselya'yı gösteriyordu. Ona göre Babali böyle bir sisteme gitmeliydi. Çünkü Lübnan'la Girit'e muhtariyet vermiş, Eflak ve Boğdan'la Sırbistan'ın da muhtariyetlerini genişletmişti. Hristiyanlarla meskun bazı eyaletlere muhtariyet verilişi, bazılarına verilmemesi Babali'nin politikası için bir tezat ve dolayısıyla bir zaaf teşkil ediyordu. Rus başbakanının bu tezini Panislavcı muharrirler de edebiyat alanında işlemeye ve halk arasında yaymaya koyuldular. Bu suretle 1870'e kadar en çok din bakımından savunulmuş olan bu tez, bu tarihten sonra milliyet ve insanlık yönünden müdafaa edildi. Ali Paşa'nın zamanında başlayan ve Mahmud Nedim Paşa tarafından devam ettirilen Türk-Rus dostluğu da Rus edipleriyle hariciyelerinin bu husustaki düşünce ve çalışmalarının kuvvetlenmesine mani olmadı. Bu sebepledir ki Hersek isyanı başladığı vakit Rusya onu sempatiyle karşıladığı gibi gelişmesine ve genişlemesine de yardım etti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na gelince, 1859'da İtalya'da, 1866'da Almanya'da uğradığı mağlubiyetler üzerine artık bu sahalarda şu veya bu şekilde tekrar nüfuz kazanmak ümitlerini kaybetmiş, genişleme ümitlerini Balkanlara çevirmişti. Bu genişlemenin ilk merhalesini Karadağ'la Sırbistan üzerinde bir himaye tesis etmeye çalışmak ve Bosna'yla Hersek'i ilhak etmek maksadına dayanıyordu. Bununla beraber Viyana hükümeti bu hareketinde idaresi altında bulunan Slavlar tarafından destekleneceğine emin olduğu gibi Almanya İmparatorluğu'nun kuvvetli müzaheretine de nail olacağına inanıyordu. Alman Şansölyesi Bismarck bu hususta Viyana'ya teminat vermekte kusur etmiyordu. Çünkü Avusturya'nın Balkanlara dönmesinde Almanya'nın da büyük menfaatleri vardı. Bu menfaatler nelerdi? Birincisi, Avusturya'nın Orta Avrupa'da siyasi nüfuzunun azalması ve buna tamamen Almanya'nın sahip olmasıydı. İkincisi, Balkanlarda Rus ve Avusturya menfaatlerinin çatışmasından faydalanarak her iki devlete de Almanya'nın dostluğunu lüzumlu kılmaktı. Üçüncüsü de gelişmekte olan ve günün birinde başlayacağı muhakkak olan Cermen Slav emperyalizminde Avusturya'nın genişlemesiyle saha kazanmaktı. Bu amillerin tesiriyle kendisini yeter derecede kuvvetli hisseden Avusturya, 1875'ten itibaren Balkanlarda imparatorluğuna bitişik eyaletlerde bir medenileştirme vazifesine sahip bulunduğundan bahsetmeye başlamıştır. Aynı yılın Ağustos ayında imparatorun Dalmatya topraklarında bir seyahat yapması, bu seyahatte Karadağ prensini ve Hersek'ten gelen Hristiyan heyetlerini kabul etmesi, Avusturya'nın bu hususta faaliyete geçtiğini de ifade ediyordu. Bu seyahatin sonunda Hersek isyanının başlamış olması da dikkat çekmiştir. Osmanlı Devleti'nin mali durumu Kırım Harbi'nden beri kronik bir hastalık halini almıştı. İç ve dış borçlanmalarla elde edilen paranın büyük bir kısmı memleketin ekonomisi üzerinde hiçbir müsbet tesir yapmayacak yerlere sarf edilmiş bulunuyordu. Borçları yeniden borç alınan paralarla ödemek usulünün de günün birinde çıkmaza sapması mukadderdi. 1875'te Babali, Hersek isyanıyla çıkması ihtimal içinde olan daha başka Balkanlar olayları için ordu ihtiyaçlarına harcanmak üzere para tedarikine girişmişti. Bütçede 5 milyon liralık açık vardı. Borçların ödenmesi için de 14 milyon lira konmuştu. Mahmud Nedim Paşa bu 14 milyon lirayı yarıya indirmeyi, bu suretle elde edilen 7 milyonla hem bütçe açığını kapamayı hem de gerekli askerlik hazırlıklarını sağlamayı uygun buldu. Bunun için de iç ve dış borçların faizleriyle resul mallarının 5 yıl için yarı yarıya ödenmesini karar altına aldırdı. Karardan önce İngiliz ve Fransız elçilerinin muvaffakati de alındı. Bu karar memleket içinde ve dışında büyük tepkiler yarattı. Ellerinde senet bulunanlar Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde şiddetli bir propagandaya giriştiler. Senet sahiplerinin çoğu İngiltere'de ve Fransa'da olduğu için bu iki memlekette umumi efkar süratle Türklerin aleyhine döndü. Türkler bizi dolandırıp altınlarımızı sefahat uğrunda telef ettiler. Bunların bekası Avrupa'ya muzurdur manasına gelen sözler ve yazılar görülmeye başladı. Umumi efkar bu suretle diplomatların muvaffakatini hiçe saymış oldu ve bir defa daha tamamen mali karakteri haiz olan bir mesele Osmanlı İmparatorluğu için zararlı siyasi neticeler doğurdu. Bu neticelerden en önemlisi Rusya'nın sağladığı kazanç oldu. Elçi Ignatiev faizlerin düşürüleceğini daha önceden öğrenmiş bulunduğu için sarrafı vasıtasıyla borsada yaptığı operasyonla büyük paralar kazandığı gibi Rusya'da Avrupa umumi efkarının Türklere karşı döndüğünü görmekle Balkanlardaki çalışmalarını artırdıktan başka muhtemel bir harp içinde hazırlıklara girişti. Bu esnada Hersek isyanı bu devrin bütün isyanları gibi gelişerek devletler arası bir mesele haline aldı. Rusya ve Avusturya'nın Hersek isyanına ilk müdahalesi. İsyanın başlangıcında Rusya ve Avusturya statükonun muhafaza edileceğine dair Babali'ye teminat verdiler. Fakat bu resmi ağız yanında asileri tahrik ve teşvik ettiler. Rus ajanları ve Avusturya'da hazırlanan Slav çeteleri asilere elden gelen yardımı yapıyorlardı. İki devletin bu hareketi asilere kuvvet verdi. Bundan başka Sırbistan'la Karadağ'ın Babali'ye karşı düşmanca hazırlıklara başlamasını da neticelendirdi. Bunun üzerine Avusturya ile Rusya ve Almanya Babali ile asiler arasında Ragusa'daki konsolosları vasıtasıyla bir anlaşma zemini hazırlanması fikrini ortaya attılar. Paris Antlaşması'nın diğer devletleri de bu teşebbüse iştirak edebileceklerdi. Babali bu teklifi kabul ederek Server Paşa'yı fevkalade komiser olarak Bosna'ya gönderdi. Bunun üzerine konsoloslar asilerin şefleriyle görüşerek onlara yabancı devletlerden kendilerine hiçbir suretle yardım yapılamayacağını, şikayetleri Babali'nin kendilerini dinlemek için göndermiş olduğu temsilciye bildirmelerini söylediler ve bu şikayetlerinin incelenerek dikkat nazarına alınacağını temin ettiler. Asiler, Türklere itimat etmediklerini öne sürerek bir mütareke yapılmasını ve Bosna Hersek'e imtiyazlar verilmesini istediler. İstedikleri imtiyazlar şu noktalara inhisar etmekteydi. Mezhep hürriyeti, Hristiyan mahkemelerinin kurulması, Hristiyanlardan mürekkep mahalli bir jandarma teşkilatının kurulması, vergi sisteminin ıslah edilmesi, bir Hristiyan vali idaresinde Bosna Hersek'in Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde muhtar bir hale getirilmesi, bu iş yapılıncaya kadar da memleketlerinin büyük devletlerin garanti altına alınması. Konsoloslar bu çeşit müzakerelerde bulunmak için değil, fakat nasihatte bulunmak için görevli olduklarını ileri sürdüler. Sözün kısası, nasihat teşebbüsü müsbet bir neticeye varmadı. Tersine olarak asiler yabancı devletlerin ayaklarına kadar gelmiş olmasından şımardılar. İsyan sahalarını genişletmeye koyuldular. Bu sırada Bosna'da da sabıkalı bir çete reisi yol kesmeye ve köyleri yakmaya koyuldu. Müslümanlar her tarafta öldürülmeye ve malları yağma edilmeye başlandı. Bunun üzerine Müslüman halk da silahla nefislerini ve mallarını korumaya kalkıştı. Bu suretle isyan mahalli karakterini kaybederek bir din ve mezhep savaşı kılığına girdi. Balkanların ve Avrupa'nın Hristiyan umumi efkarı bu durum karşısında asırlardan beri alışmış olduğu İslamlar Hristiyanları katlediyor nakaratıyla isyanı körüklemeye koyuldu. Osmanlı Devleti'nin bu sıralar borçlarının tediyesini yarı yarıya indirmiş olması da bu umumi efkarın Türk düşmanlığı hislerini bilemekte çok tesir yaptı. Babali, umumi efkarın bu halinden Avusturya ile Rusya'nın ve hatta Sırbistan'la Karadağ'ın faydalanmaya kalkışmasından endişe etmeye başladı. İstanbul'da bu sıralar Avusturya'nın Bosna Hersek isyanı muvaffak olduğu takdirde sözde bu vilayeti Sırp tehlikesine karşı korumak için işgal etmek tasavvurunda bulunduğu bilinmiyordu. Osmanlı devlet adamları Berlin'de Bismarck, Kont Andraş ve Prens Gorçakov arasında görüşmeler yapıldığını ve Hersek için Babali'den imtiyazlar istemek yolunda Kont Andraş'ın bir layiha hazırlamakla görevlendirildiğini haber aldılar. Babali, bu layihanın kendisine gönderilmesinden önce İngiltere hükümetinin tavsiyesi üzerine yeni bir ıslahat programı yayınlamak suretiyle Rusya, Almanya, Avusturya'nın yapmayı planladıkları müdahaleyi önlemeyi düşündü. Mahmut Nedim Paşa bu maksatla Hristiyanlara yeni hak ve imtiyazlar tanıyan yeni bir ferman hazırladı. Adalet adı verilen bu fermanda Gülhane Hattı Hümayunu'yla ıslahat fermanında belirtilmiş olan prensipleri tekit ettikten başka iltizam usulünün tadil edileceği, Hristiyanlardan alınan askerlik bedelinin tenzil edileceği, mahkemelerin yeni bir düzene konulacağı, vazifesini kötüye kullanan memurlar hakkında halkın şikayet hakkına sahip olabileceği, mezhep imtiyazlarına riayet edileceği, devletçe ve fertlerce satılan topraklarda İslamlarla Hristiyanların aynı satın alma haklarına sahip olacakları ve daha bu gibi hükümler vardı. Adalet fermanı da ıslahat fermanı gibi dış siyasetin baskısıyla hazırlanmış ve yayımlanmıştı. Ancak bu fermanda Rus nüfuzu hakimdi. Ferman umumi prensipleri ihtiva ettiği için bütün imparatorluğa şamildi. Bununla beraber Bosna ve Hersek asilerini tatmin etmek için devletçe ve fertlerce satışa çıkarılan toprakların satın alınmasında Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir fark gözetilemeyeceği ifade edilmiş ve onların mülk sahibi olabilecekleri belirtilmek istenmişti. Bu fermana nezaret etmek ve ihtiva ettiği prensiplere uygun tedbirler almak üzere bir de Meclis-i İcraat kuruldu. Fakat ıslahat yapılması her şeyden önce paraya bağlı bir işti. Halbuki hazine iflas halindeydi. Bu ıslahat nasıl yapılabilirdi? Büyük devletler, İngiltere dahil, ıslahat fermanını ciddiye almadılar. Böyle de olunca müdahale kapısı ardına kadar açık kalmış oluyordu. Andraşi notası. 30 Kasım 1875. Bundan başka Avusturya, Rusya ve Almanya Bosna Hersek isyanına bir hal şekli verilmesinde teşebbüsü elden bırakmak istemiyorlardı. Avusturya Başvekili Kont Andraşi, Rusya ve Almanya Başvekillerinin de muvaffakatiyle Babıali'ye verilmek üzere bir nota hazırladı. Notanın muhtevası Paris Antlaşması'nı imzalamış olan devletlerden İngiltere'ye, Fransa'ya ve İtalya'da kabul ettirildi. Notanın hazırlanması için gösterilen mucip sebep şuydu. Babıali 1839 ve 1856 fermanlarıyla yapmış olduğu vaatleri gerçekleştirememiştir. Bu defada adalet fermanıyla yeniden yaptığı vaatleri yerine getireceğine dair teminat vermediği için halka ve devletlere itimat telkin edememiştir. Nota, Babıali'nin işlerine herhangi bir müdahalede bulunmak maksadıyla değil, fakat sürmekte olan isyanın bir an önce yatıştırılması için hazırlanmıştır. Paris Antlaşması devletlerinin İstanbul'daki elçileri Babıali'ye 30 Aralık 1875'te ayrı ayrı olarak nota muhteviyatını sözlü olarak bildirdiler. Bu suretle de herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını veya hiç olmazsa vaki müdahalelerinin mahiyetini hafifletmiş oldular. Notanın başlıca hükümleri şunlardı. Hristiyan halk için din ve mezhep serbestisi, iltizam usulünün derhal kaldırılması, çiftçilerin topraklarına sahip olması için gerekli tedbirlerin alınması, vergilerin mahalli ihtiyaçlar için sarf edilmesi. Bütün bu ıslahatın tatbikatına nezaret etmek üzere Müslüman ve Hristiyan tebaa temsilcilerinden bir komisyonun kurulması. Andraşi notası ve Babıali. Nota İstanbul'da Meclis-i Vükela'da esaslı bir şekilde tetkik edildi. Hariciye Nazırı Raşit Paşa, ihtilalcilerin bilhassa Avusturya'da merkezi bulunan Slav cemiyetleri tarafından teşvik ve yardım gördüğünü, bunların tahrikatı Balkanların henüz sakin olan kısmına ve hatta Müslüman halk arasına kadar götürmekte olduklarını izah etti. Nota reddedildiği takdirde Karadağ'la Sırbistan'ın da asiler lehinde türlü şekillerde müdahalede bulunabileceklerini, bundan başka barışın bir an önce kurulmasını isteyen Avrupa umumi efkarı için Türkiye'nin mesul duruma düşeceğini açıklayarak notanın kabulünü teklif etti. Notada teklif edilen maddelerden üçü zaten adalet fermanında da vardı. Babıali bu cihetleri göz önünde bulundurarak ve sadece vergilerin mahallinde sarf maddesini tadil etmek suretiyle notayı kabul etti. 11 Şubat 1876. Bunun üzerine layiha Ragüza asilerinin şeflerine bildirildi. Fakat bunlar el altından Rusya, Karadağ ve Sırbistan tarafından mukavemete teşvik edildikleri için notayı reddettiler ve daha köklü islahat istediler. İstekleri arasında 6 yer müstesna, Bosna ve Hersek'in Türk kuvvetleri tarafından boşaltılmasıyla islahata nezaret etmek üzere Avrupa devletlerinin temsilcilerinden karma bir komisyonun teşkili gibi maddeler vardı. Layihanın reddi ve bu maddelerin kabulüne imkan görülmemesi, Bosna ve Hersek isyanının bastırılması hususunda büyük ümitlerle yapılmış olan son teşebbüsü de suya düşürmüş oldu. Teşebbüsün Babali bakımından müsbet tek neticesi vardı. O da barışın kurulmasına Türklerin engel olmadıkları hususunda dünyaya bir defa daha bir örnek verilmiş olmasıydı. Türk düşmanları Andraşi notasının asiler tarafından reddedilmesini heyecan ve ümitle karşıladılar. Nisan ayında büyük olaylara şahit olunacağını ilan etmeye başladılar. Kont Andraşi bahar gelince Bulgarların ve Giritlilerin de başkaldırmak suretiyle isyan sahasının genişleyeceğine inanıyordu. Bosna ve Hersek asileri Rusya tarafından olduğu gibi Sırbistan ve Karadağ tarafından da destekleneceklerine emin oldukları için tekrar silaha sarılmakta gecikmediler. Bu sefer tahminleri ve çile Karadağ kendilerine yardım etmeye başladı. Bir müddet sonra da her tarafta beklenmekte olan Bulgaristan isyanı başladı.